Ayrım 15.
Stanley Miller'ın deneylerinde bu büyük moleküllerin arasında 3 doğal amino asidin yer aldığını biliyoruz. Demek ki Stanley'nin seçtiği amonyak, metan ve su molekülleri yapay şimşeğin enerjisiyle yapılarının özelliklerinden ötürü birleşerek özellikle bu 3 amino asidi oluşturma eğilimi taşımaktadırlar. Evrende yer alan 92 elementin birleşerek burada üzerinde durduğumuz molekülleri oluşturma eğiliminin ne kadar büyük ve evrensel ölçekli olduğunu son yıllarda elde edilen radyoastronomi bulguları göstermektedir. Sistemli incelemeler, başka herhangi bir gök cisminin ya da gezegenin atmosferinde değil de doğrudan uzayın boşluğu içinde ilk olarak su molekülünün parçalanma ürünü olan OH bileşiminin, daha sonra amonyak, metan en az 2 kükürt bileşiminin ve son dönemlerde daha gelişmiş molekül aşamasının, bunlardan biraz daha karmaşık bir bileşim basamağı olan formaldehidin varlığını ortaya koymuşlardır. Uzayın içinden elde edilen bu bulgular, hemen bütün elementlerin birbirleriyle birleşme eğilimini gösteren güçlü kanıtlar olmaktan da öteye, burada tartıştığımız o özel moleküllerin doğuşunun ne kadar büyük bir olasılık olduğunu da göz önüne sermektedir. Aynı bulgular, bütün bunların ötesinde o ilk atmosferde bulunan moleküllerin uzayın derinliklerinden buralara kadar kopup gelmiş olma olasılıklarını da güçlendirmektedir. Belki de daha sonra doğacak hayat bakımından vazgeçilmez bir önem taşıyan bu moleküller, önce evrende ortaya çıkmış, daha sonra gezegenimize doğru sürüklenmişlerdir. Olup bitene böyle bakınca, gerçi hayatın gökten düşmüş olduğunu ileri sürmüş olmayız. Ama gene de hayatın başlangıcını sağlayan moleküllerin bir bölümünün uzaydan gelmiş ve bu anlamda gökten inmiş olmaları olasılığı vardır. Bu olasılığı göz önünde tuttuğumuzda, yıldızlar arasındaki somut olarak gözümüzde canlandıramadığımız o korkunç uzaklıkların ve bu uzaklıkları dolduran mekanın yepyeni, şu ana kadar üzerinde durmadığımız bir anlamı daha ortaya çıkmaktadır. Çünkü belki de bu uzaklık gezegenlerin üzerinde hayatın doğmasının kaçınılmaz bir ön koşuludur. Gelişmenin burada sözünü ettiğimiz aşamada hayatın doğuşuna doğru adımını atarken kullandığı molekülleri gerekli miktarlarda sağlayabilecek verimlilikte bir ekin tarlasının oluşabilmesi, belki de ancak böylesine büyük uzay boşluklarıyla mümkün olmuştur. Gerçekten de yıldızlar arasındaki akıl durduracak uzaklıkları dolduran mekanın içinde gerek kozmik ışınların, gerekse öteki enerji kaynaklarının etkisiyle bu hayatın temelini oluşturan moleküllerin ortaya çıkmış olma olasılıkları akla iyice yatkın görünmektedir. Söz konusu moleküller uçsuz bucaksız uzay içinde her ne kadar ip ince bir tül gibi dağılmış olsalar da kozmik boyutların tasarlanması olanaksız büyüklüğüne paralel olarak bu molekül bileşimlerinin nicelik yönünden korkunç büyüklüklere ulaşmış olmaları olasılığı ağır basmaktadır. Giderek bunların yoğunlaşa yoğunlaşa yeni kimyasal tepkimelere girebilecek bir sıklığa ulaşmış olduklarını düşünmek zor değildir. Yakın çevrelerdeki gezegenlerin çekim güçlerinin etkisiyle bu moleküller birbirlerine daha da yakınlaşıp sıklaşmışlardır. Böyle bir süreçte gezegenler yoğunlaştırıcı merkez çekirdeği rolünü oynamış olmalıdırlar. Herhangi bir gezegen, kendi çekim alanı içinde kalan mekanda ortaya çıkmış kimyasal bileşimleri yavaş yavaş kendine çekerek, kendi yüzeyinde toplamaya başlayınca söz konusu moleküller de buralarda birikmişlerdir. Gökyüzünü radyo sinyalleriyle tarayan gökbilimciler, son birkaç yıldan bu yana uçsuz bucaksız evrende yakaladıkları kimyasal bileşimlere ilişkin bilgileri bizlere sunup durmaktadırlar. Bugüne kadar oluşturulmuş bilimsel raporları şöyle bir elden geçirdiğimizde, gelecekte daha da karmaşık kimyasal yapılara ilişkin bulguların bu bilgiler arasına katılacağından emin olabiliriz. Uzaydan edindiğimiz bu bilgiler, yukarıda kaba çizgileriyle belirtmeye çalıştığımız evrensel moleküllerin gezegenlerce çekilmesi ve dağılmaları sürecinin yeryüzünün hayat öncesi döneminde çok önemli bir yer tutmuş olma olasılığını güçlendirmektedir. Gezegenimizdeki hayat istediği kadar dünyamıza özgü ve tamamen bu gezegenden kaynaklanan özel koşullar altında gelişmiş olsun, bu kozmik molekül yağmuru olmasaydı hayatın dünyamızda tutunması herhalde olanaksız olurdu. kimyasal moleküllerin evrensel ölçekte birikip gezegenlere yayılmasına yol açan süreç gerçekleşmemiş olsaydı, bu moleküllerin gerekli miktarda doğmaları için geçmesi gereken zaman süresinden yoksun olduğu kesin olan gezegenimizde, biyolojik polimerlerin hayatı doğuracak o kritik noktaya ve miktara ulaşacak yoğunlukta birikmeleri de olanaksızlaşacak, bu da gelişmenin bundan sonraki adımı olan daha karmaşık moleküllerin birleşerek hayatı doğurması sürecinin ön koşulunu yerine getirmemesi anlamına gelecekti. Sonuçta görüldüğü gibi Stanley Miller'ın deneyi bir dizi düşünceyi de beraberinde getirmektedir. Bir kere hayat bakımından kesinlikle zorunlu biyopolimerlerin deney öncesine kadar hemen herkese esrarengiz görünen doğuşlarının gerçekte insanın ağzını açık bırakacak kadar basit bir abiyotik, başlangıcında canlı bulunmayan, bir oluşma yolundan o ilk atmosferin içinde ortaya çıktıkları anlaşılmaktadır. Deney bir gerçeği daha gösteriyor. Hayatın doğuşunu sağlayan metan, amonyak ve su gibi başlangıç maddelerinin yapı taşları olarak tanıdığımız bileşimleri kurma eğilimleri, başka deyişle bu maddelerin birleşmeye gösterdikleri kimyasal yatkınlık oldukça güçlüdür. Kısacası bu polimerlerin hayatın yapı taşlarını oluşturmuş olmalarının belirgin nedeni, hidrojenin ardılları olarak meydana gelmiş elementler olarak zaten bu türden moleküllerin doğuşuna destek verecek yapısal özelliklerle donanmış olmalarıdır. Bu demektir ki hayatı kuran yapısal elementlerin doğuşunda öyle esrarengiz ya da açıklanması olanaksız bir yan yoktur. Hidrojen atomunun o olağanüstü gelişme yeteneğini ve doğa yasalarının tartışılmaz özelliklerini verilmiş bir ön koşul olarak aldığımızda başka türlü bir yaklaşımı benimsememiz zaten olanaksızdır. Bu ilk moleküllerin doğuşu geciktirilmesi olanaksız bir zorunluluk olarak belirlenir artık. Stanley Miller'ın deney sonuçlarını açıklamasının ardından geçen 30 küsur yılda elde edilen araştırma sonuçları da bu görüşü doğrulamışlardır. Miller'ın deneyinin bilim uzmanlarının arasında ne türden tepkilerle karşılaştığını tahmin etmemiz zor değildir. Dünyanın sayısız laboratuvarında uzman bilim adamları, genç Amerikalının inanılmaz ölçüde basit deney düzeneğinin aynısını kurarak deneyi yinelemeye başladılar. Kuşkusuz bu araştırmacılar arasında Miller'a inanmayan ve amacı sadece onun hatalarını ortaya çıkarmak ya da gözden kaçırmış olduğuna inandıkları yanılgı kaynaklarını göstermek olanlar da bulunmaktaydı. Ancak sonuç hiç de onların bekledikleri gibi çıkmadı. Onca araştırmacıdan bir teki olsun, deneyde herhangi bir boşluk yakalayamadı. Herkesin elde ettiği sonuç Miller'ınkinin aynısıydı. Bunun üzerine araştırmacılar deneylerde kimi değişiklikler yapmaya başladılar. Önce sırayla deneyde kullanılan ilk moleküllerin yerlerine başkalarını koymayı denediler. Ne var ki sonuç hep aynıydı. Rastlantının oluşturduğu birçok kimyasal bileşimin yanı sıra amino asitler, şeker, pürinerler ve bugün bildiğimiz canlı varlıkların ayrılmaz parçaları olarak biyokimyacıların çoktan beri andıkları başka birçok molekül. Deneyin başlangıcında kullanılan temel maddeler çeşitlendikçe ve değişik tepkime eriyikleri üzerine yöneltilen enerji biçimlerinin etki süresi uzatıldıkça elde edilen bileşimlerin çeşitleri de artıyordu. Ortaya çıkan bu yeni bileşimler, başka deyişle molekül zincirlerini anlatan bilimsel çalışmalar son birkaç yıl içinde kitaplara sığmaz olmuşlardır. Birkaç gün süren tek bir deneyin sonucunda belirli koşullar altında kimi zaman 70'ten fazla amino asidin üretildiği oluyordu. Deney tüplerinde şeker, adenin ve öteki nükleik asit elemanlarının yanı sıra biyolojik bakımdan son derece önemli olan klorofilin hemen bir önceki kimyasal basamağı olan porfirin elde ediliyordu. Daha önce sözünü ettiğimiz radyo teleskopla inceleme sırasında da uzayda bir porfirin bileşiği olan tetrabenzoporfirinin bulunmuş olduğunu burada eklemekte yarar var. Hatta birçok bilim adamı abiyotik yoldan adenosintrifosfat elde ettiklerini açıkladılar. ATP kısaltmasıyla her biyokimyacının tanıdığı bu bileşim, yeryüzünde yaşayan bütün canlıların en önemli enerji kaynağı olarak kabul edilmektedir. Deneyciler araştırmalarını uzun bir süre devam ettirince tek tük de olsa polimerler bile elde etmeye başlamışlardır. Polimerler bilindiği gibi amino asitler ile nükleitlerin birleşmesinden oluşurlar ve nükleik asitlerin temel yapı taşlarıdır. Laboratuvarların bu alabildiğine basit ve yapay koşulları altında ve gerçek doğal gelişme ile karşılaştırıldığında gülünç denecek kadar kısa bir deney süresi içinde oluşan bu yapı taşları kendi benzerleriyle birleşerek polimer dediğimiz nükleik asitlerle proteinleri oluşturan uzun molekül zincirlerini kurma eğilimi göstermekteydiler. Kimi deneylerdeki istisnaları bir yana bırakacak olursak, bütün deneylerde tepkime maddeleri olarak sadece en temel moleküller kullanılmıştı. Başka deyişle en kuşkucu kimselerin bile yeryüzünün o dönemdeki koşullarında dünyamızda bulunduklarını inkar edemeyecekleri temel maddelerdi bunlar. Miller metan, amonyak ve su kullanmıştı. Ardılları karbondioksit, azot ve siyan hidrojeni ile diğer organik olmayan bileşimlerle deneyler yaptılar. Başlangıçta hangi çıkış maddelerinin kullanıldığı önemli değildi. Bir koşulla, karışımın karbon, hidrojen ve azot içermesi yeterliydi. Yani tüm canlı maddelerin başlıca temelini oluşturan atomları. Derken kullanılan enerji türünün de pek bir önemi olmadığı ortaya çıktı. Mor ötesi ışıkta pekala Miller'ın kullandığı elektrik akımının yerini tutabiliyordu. Kimi bilim adamları bildiğimiz ışığı kullandılar. Deneylerinde en ufak bir aksaklık olmadı. Röntgen ışınları ve yüksek ısılar kullananlar da aynı olumlu sonuçları elde ettiler. Hatta bileşim eriğinin üzerine ultrases dalgaları yollandığında da bildiğimiz bileşimlerin yanı sıra başka sayısız biyolojik bileşim de ortaya çıkabiliyordu. Kısacası hayatın doğma aşamasındaki o ilk yeryüzü koşullarını hangi yollardan ve hangi araçlarla kopya edersek edelim, pratikte ortaya her defasında o karmaşık biyolojik moleküller çıkıyordu. Hani biyolojik olmayan yoldan türemelerine, başka deyişle kendilerini üreme ve bölünme yoluyla meydana getirecek canlı öncüleri olmadan ortaya çıkabileceklerine, sadece önceki kuşakların araştırmacılarının değil, bizzat bu deneyleri yapan insanların da hiç inanmadıkları ve birçoklarınca gizemli ve nedenleri açıklanamaz sanılan moleküller. Elbette maddenin bildiğimiz bu dünya koşullarında bu tarzda bir gelişme çizgisi izlemiş olması hala hayretler uyandırabilecek bir gerçeklik olma özelliğini korumaktadır. Ancak Miller deneyinin ilk kez tartışmasız bir biçimde gözler önüne serdiği gibi gelişmenin izlediği yolun kendisi doğaldı. Deney tüpleri içinde olup biten her şeyin dünyaya egemen doğa yasalarına uygun açıklaması vardı. Nesnel doğa yasalarına geri götürülerek anlaşılabilen ve açıklanabilen olayların ve süreçlerin sırf bu nedenle birçok akılsızın ya da ön yargılardan kurtulamamış kimsenin sandığı gibi artık hayranlık uyandırıcı, hatta mucizevi bir yanı kalmadığını düşünmenin ne büyük yanılgı olduğunu gene Miller'ın deneyi inandırıcı bir biçimde göstermiştir. Gerçi bugün bildiğimiz organizmalar içindeki kimyasal temel maddelerin tümünü laboratuvarda benzer yollardan elde edemediğimizi söylememiz gerekir. Aslında modern kimyasal sentez yöntemleriyle pratikte istisnasız tümü yapay yollardan üretilebilmektedir bu temel maddelerin. Bilindiği gibi son yıllarda bir sürü gen ve hatta bir de enzim laboratuvarda oluşturulabilmişlerdir. Bunlar büyüklük sırasına göre metnimizin bu bölümünde üstünde durduğumuz moleküllerden çok daha karmaşık yapılı biyolojik maddelerdir. Bu gerçek konumuz bakımından önemlidir. Biyolojik görevleri ne olursa olsun moleküllerin de tüm öteki temel biyolojik maddeler için geçerli olan kimyasal ve fiziksel yasalara uyan bileşimler oldukları apaçık bir biçimde görülmektedir. Ancak bu türden bileşimlerin elde edilmesinde doğal koşullarda mevcut olmayan başlangıç maddeleri ve yöntemler kullanılmaktadır. Ama bu sonuçlara bakarak yukarıda anlata geldiğimiz tarzda bir abiyotik oluşmanın mümkün olmadığını ileri sürmekle de yetinmeyip, bugüne kadar doğrudan kanıtlanamamış birçok hayati temel maddenin bulunduğu gerçeğine sarılarak, bunların da abiyotik yoldan doğmuş olmalarının mümkün olmadığını iddia etmek pek akıllıca bir tutum değildir. Öyleyse sözünü ettiğimiz o dönemde yeryüzünün sayısız karmaşık kimyasal bileşimle dolu olduğunu, bunların arasında bugün canlı maddelerin temel yapı öğeleri olarak bildiğimiz birçok maddenin de bulunduğunu rahatlıkla varsayabiliriz. Bu maddeler arasında kısa bir süre sonra bilim adamlarının birkaç yıldan beri kimyasal evrim diye tanımladıkları bir süreç başlamış olmalı. Bu aşamada evrim kavramının kullanılmasını haklı kılacak olay, tarihin daha bu evresinde çevrenin etkisiyle bir tür ayıklama ve seçme sürecinin başlamış olmasıdır. Böyle bir ayıklama sürecinin gerek kuralları gerekse etkileri ilkece ondan milyonlarca yıl sonra ortaya çıkacak ve canlı türlerinin değişmelerini sağlayacak olan asıl ayıklamanın, selection, kendisinden hemen hemen farksızdır. Çünkü gelecekteki nükleik asidin halkalarını kuracak olan adenin ve pürinler amaca yönelik bir seçimle daha bu aşamada ortaya çıkmakla kalmamış, çok çok sonra proteinleri oluşturacak olan amino asitler de yeryüzündeki yerlerini almaya başlamışlardı. Bugün bildiğimiz bütün bu biyomoleküller ve başka birçokları o dönemde dünyada bulunduğunu varsaydığımız büyük miktardaki çok çeşitli kimyasal bileşimin, deyimi yerinde ise, altında gömülüp kalmış olmalıdırlar. Bu olasıl bileşimlerin önemli bir bölümü daha sonra hayatın doğuşuna doğru yol alan gelişme süreci içinde kendilerine bir yer edinemeyince, başka deyişle hayatın evrimi içinde önemli bir rol üstlenemeyince yok olup gitmekten kurtulamamışlardır. Daha sonraki gelişmeyi hangi moleküllerin sırtlayacağına, hangilerinin işsiz kalıp yarış dışı bırakılacağına, sözünü ettiğimiz çevre koşulları karar verecektir. İşte evrim dediğimiz süreç de budur. Belli çevre koşullarının gene belirli ve verili bir arz arasından seçerek belirlediği bir gelişme süreci. Kimyasal evrimin, yeryüzü tarihinin bu uzun mu uzun evresinde izlediği yolun ayrıntılarına ilişkin pek az bilgimiz bulunduğunu itiraf etmek zorundayız. Gene de o dönemlerde, gezegenimizde bulunan sayısız bileşim arasından özellikle de biyolojik alanda tayin edici önem taşımalarının birbirleriyle birleşme ve kimyasal tepkimeye girme şansını elde ederlerken, ötekilerin böyle bir gelişmenin dışında kalıp ayıklanmalarına bakıp ilk bakışta açıklanmaz görünen bu durum karşısında şaşkınlığa düşmeden edemeyeceğimizi ileri sürenlere egemen önyargılardan kendimizi kurtarmamız gerekmektedir. Daha önce çeşitli vesilelerle üzerinde durduğumuz bir açıklama tarzı burada da geçerliliğini korumaktadır. Bu durumda hem gelişmenin bütününün hem de burada sözünü ettiğimiz evrimin abiyotik aşamadan biyotik aşamaya yani çiftleşme ve bölünme yoluyla çoğalmanın ortaya çıktığı canlı aşamaya geçişinde atılan adımın özelliklerini tüm gerçekliğiyle kavrayabiliriz. İnsanın hayal gücü ne kadar sınır tanımaz ve çılgın olursa olsun, gerçekte öğeleri bulunmayan herhangi bir şeyi tasarlayamaz. Hayal gücü ancak gerçeğin öğelerini içinde yer aldıkları nedensellik ilintilerinden koparıp, yeniden kendine özgü nedensellerle düzenleme tasarımından başka bir şey değildir. Uzaydan geldiğini tasarladığımız en hayali görünümlü varlık bile, E.T. örneğinde olduğu gibi gerçekte var olan omurgalı memeli hayvanlardan kotarılmış bir buluştur. İşte bu özelliğimizden ötürü bundan yaklaşık 4 milyar yıl önce dünyada bulunan çok sayıda molekülden hangilerinin bugün hayatı omuzlamış moleküller gibi hayatın oluşumunda görev alma olasılığına sahip olmuş olmalarına karşın hangi nedenlerle ve nasıl unutulup gittiklerini tasarlamanız olanaksızdır. Giderek bugün bildiklerimiz yerine o dönemde ayıklanmış olanların yarışı önde bitirmiş olmaları durumunda yeryüzündeki hayat bugün neye benzerdi, türünden bir sorunun yanıtında tasarlamamız olanak dışıdır. Ne var ki gerek mantık, gerekse olasılıklar bilimi, bugünkünün ötesindeki bir evrimin pekala mümkün olabileceğini ve böyle bir olasılığın bulunmuş olduğunu bize söylemektedirler. Gerçi daha birbirinden karışık onca bileşimin dünya yüzeyinde birikmeye başladığı o dönemde bile, bu bileşimlerin tümünün de varlıklarını sürdürebilme şanslarının eşit olmadığı kesindir. Yeryüzündeki doğal ortamın ve çevrenin o dönemdeki alabildiğine bireysel ve kendine özgü koşulları, bu bileşimlerden bir bölümünün varlıklarını koruması yönünde onlara destek olurken, ötekilerin parçalanıp yok olmalarına yol açmıştı. Bu sürecin ayrıntılarına ilişkin çok az şey biliyoruz. Array efektini anlatırken, mor ötesi ışınların dünya tarihinin o aşamasında amino asitler ve pürinler lehine bir tür ayıklama ve seçme işlemi gerçekleştirerek özellikle bu iki polimerin varlıklarını sürdürmelerine olanak tanıyacak tarihsel bir rastlantılar mekanizmasını harekete geçirdiğini vurgulamıştık. Bundan yaklaşık 4 milyar yıl önce, şimdi daha bir kesinlikle ifade edebileceğimiz gibi, gezegenimiz çok çeşitli ve yer yer yapıları çok karmaşık moleküllerle kaplıydı ve büyük bir olasılıkla bu moleküller çok büyük miktarlarda bulunuyorlardı. Bunların ortaya çıkabilmesi için 100 milyonlarca yıl gerekmişti. Böylesine uzun bir zaman süresinden yararlanma olanağı bulmuş bir gelişme, Miller'ın sadece birkaç gün içinde elde ettiği o hatırı sayılır miktardaki belli başlı molekülleri meydana getiren tepkimeleri gerçekleştirecek zamanı herhalde bulmuştur. Hatta Miller'ın deneyi, sonradan hayatın doğuşunda önemli roller üstlenecek belli başlı moleküllerin belki de daha başlangıçtan itibaren ortalamanın üstünde bir sıklıkla birleşmiş olabilecekleri varsayımını da güçlendirmektedir. Maddenin sözünü ettiğimiz molekülleri o aşamada ortaya çıkarma eğiliminin yerkürede o dönemde egemen koşullarca desteklenmiş olabileceği izlenimini ediniyoruz. Bu moleküllerin büyük miktarda birikmesine, bunların uzay boşluğunda da meydana gelebilmiş olmaları ve birçok veriye göre bugün bile hala meydana geliyor olmaları gerçeği de yardım etmiş olmalı. Bu bileşimler büyük bir olasılıkla uzayda oluştuktan sonra gezegenimizin doğuşundan başlayarak bereketli bir uzay yağmuru gibi yeryüzüne düşmüşlerdir. Bu molekül birikintisi yeryüzünde oluşmuş olanlarla birlikte öylece yüzeye çöküp kalmamış, daha ilk anlardan itibaren belli başlı moleküllerin ötekilere göre nispeten daha hızlı çoğalmasını sağlayan bir ayıklama süreci de işin içine girmiştir. Ayıklamanın evrime sunduğu moleküller, bugün hayatın yapı taşları olarak var olan ve akla gelebilecek tüm öteki kimyasal bileşimlerden ayırt edebildiğimiz moleküllerdir. Zaten başka türlüsü de düşünülemez. İşte bu nedenlerle biyomoleküller ilk yeryüzü kabuğunda gitgide çoğaldıkça bunların birbirleriyle ilinti kurma ve birleşme olasılığı da artmaya başladı. İş buraya varıncaya kadar hatırı sayılır bir süre geçmiş, evren neredeyse 10 milyarıncı doğum gününü kutlamak üzereyken gezegenimiz de 2 milyar yıl yaşlanmıştı bile. Gerçekte ölçülmesi bile olanaksız bu upuzun zaman aralığı içinde, kimyasal evrimin eleğinden süzülen amino asitler, pürinler, şeker ve porfirinler, dünya yüzeyinde birbiriyle kimyasal tepkimelere girmeye başlamışlardı. Bir başka deyişle, hayatın en genel anlamda ortaya çıkmak üzere olduğu bu aşamada, gelişmenin ansızın durmayıp yoluna devam etmiş olması gerçeğini anlayabilmek için, hayatın olmasını isteyen doğaüstü bir güç burada işe müdahale etmiştir demek yerine, evren tarihinin o ana kadar uzana gelen anlattığımız dilimini kavramamız yetecektir. Cansız doğanın canlıya doğru evriminde, daha doğrusu evrimin tam da bu iki basamağının ortasında, doğaüstü bir gücün müdahalesine bel bağlamanın hiçbir bilimsel dayanağı bulunmamaktadır. 3. Doğal ya da doğal dışı. Canlı nitelendirmesini hak eden yeryüzündeki ilk molekül yapısının neye benzediğini kimse bilmiyor. Zaten canlı derken neyi kastediyoruz? Belli fenomenler, süreçler ve olaylar arasına sınırlar çekmeye çalışan ayırt edici her kavramda sık sık olduğu gibi bu canlı kavramıyla da başımızın dertte olduğu kesindir. Canlı ile cansız arasında, yaşayan ile yaşamayan, diri ile ölü doğa arasındaki çizgi gerçekten nereden geçmektedir? Doğadaki olayların tümünü yerli yerine oturtmaya kalkıştığımız her durumda bu soruyu yanıtlamanın güçlüğü de kendini ele vermektedir.